Ayrım 47.
Metin'in annesi hapistedir, babası aranmakta. 12 Eylül dönemi. Metin, Salihli yöresinde bir kasabada dedesi Hüseyin Efe'nin yanında kalmakta. Bir takım toplumsal gerçekler Metin'in gözünden verilir. Sevgilisi, kendinden 3 yaş büyük, Hatice için dikiş, nakış ve Kur'an öğrenmeliymiş. Öğleden sonraları Kur'an kursuna gitmeliymiş. Ama kasabanın 3 hoca hanımı da Metin'in ninesi ölünce mevlit okumamak için hasta oluverirler. Ve romanın unutulmaz kişilerinden Şerife Hanım basar küfrü. Kerhanedeki orospular bile sizden Müslümandır. Komşular düşmanca davranırlar. Çocuklar Metin'in arkasından komünist diye bağırırlar. Metin'e taş atarlar. Ölü evine polis baskın yapar. Sokaktaki kalabalık evi göstertip güler. Metin babası Rasim, annesi Ayten. Hepsi de 12 Eylül'ün, hadi Halit Ziya'nın bir romanının adıyla söyleyeyim, kırık hayatlarıdır. Ayten poliste işkence görmüştür. Habib Bektaş bu işkenceyi önce üstü kapalı anlatır. Sonra Ayten'in niçin çocuğuna bile sarılamaz hale geldiğini, dede acılara dayanamayıp delirince açıklar. Ayten'ime cop sokamazlar. Ayten'in erkek işkencecilere duyduğu nefret giderek bütün erkeklerden soğumaya dönüşür, lezbiyen ilişkiye girer. Annesini böyle bir ilişki içinde gören Metin, orospular diye haykırarak evi terk eder. Çocukken arkadaşlarına özenerek kitap ve hurda demir yürüten Metin, Almanya'da bir delikanlı olunca arkadaşlarıyla bisiklet çalmaya başlar. Uyuşturucu kullanır, uyuşturucu kaçakçılığına bulaşır, cinayet işler. Sonunda da AIDS olur. Bu kadarı abartı gibi geliyor bana ama Almanya gerçeğini benden iyi bilenler bunların olağan olduğunu söylüyorlar. Rasim sorgulamada çözülmüştür, bunun azabını yaşar. Almanya'ya kaçınca kendisini içkiye vurur. Bir türlü başlayamadığı bir kitapla avunmaya çalışır, sonunda Türkiye'ye döner. O güzelim dede Manisa Akıl Hastanesi'ndedir, Şerife teyze ölmüştür. Kasaba insanlarını anlatırken çoğunlukta olan çıkarcıları, korkakları anlatmakla birlikte insanca davranabilen kasabalıları da, sayıları çok az da olsa, anlatan Habib Bektaş, bir siyasal eyleme katılanların yanılgıları ve yanlış davranışları karşısında hoşgörü göstermiyor. Acımasız bir eleştiri yöneltiyor yeniklere, doğrusunu yapıyor, bilinçsizlere hoşgörü, bilinçlilere eleştiri. Habib Bektaş'ın Gölgenin Kokusu sıradan bir ödül romanı değil, iyi bir yazarın sabırlı ve titiz çalışmasıyla yazılmış, alabildiğine usta işi bir roman. Cevdet Bey ve Oğulları. Orhan Pamuk, zamanın akışını daha iyi gösterebilmek için 3 yerinden kesitler almış zamanın. Durdurduğu zaman parçalarını enine boyuna inceliyor. İlk söz bir tek günü anlatıyor. 24 Temmuz 1905. Cevdet Bey'in uyanışıyla başlıyor. Geceleyin evine dönüşüyle bitiyor. 76 sayfa, 2. bölüm, 31 yıllık bir atlamayla 1936 Şubat'ında başlar. 10 Aralık 1939'da biter. 429 sayfa, yeniden 31 yıllık bir atlama ve son söz. Son söz de ilk söz gibi sadece bir günü anlatır. 12 Aralık 1970. 64 sayfa, Cevdet Bey'in rüyasıyla başlayan roman. Cevdet Bey'in torunu Ahmet'in çalışmak için odasına girmesiyle başlar. Her bölümde kişiler, kişilerin yaşamı bütün ayrıntılarıyla anlatılır. Fatma Akerson'un Çağdaş Eleştiri'nin Ekim 1982 sayısında yayımlanan Anlatımda Kurgunun İşlevi başlıklı nefis eleştirisinde dediği gibi, bir kahraman sahneye çıkınca en fazla birkaç saati anlatılıyor. Bu birkaç saat ayrıntılara inilerek neredeyse bir saatlik süre bir saat içinde okunacak biçimde veriliyor. Ağaçlardan ormanı göremiyorsunuz roman boyunca ama roman bitince ağaçlar görevini yapmıştır artık. Bir ormandır karşınızdaki her bölüm sanki nicel bir birikimdir. Nicel birikimlerin nitel değişimi ya da Orhan Pamuk'un romanıyla söylemek istedikleri son bölümde somutlaşıyor. İlk romanlar genellikle öz yaşam öyküsel romanlar olurlar. Orhan Pamuk'un 22 yaşında başlayıp 26 yaşında bitirdiği ilk romanı, daha doğrusu yayımlanan ilk romanı bilmiyorum. Belki başka roman denemeleri de vardır. Öylesi romanlardan değil. 1905'i 1930'ları yazabilmek için bir hayli araştırma yaptığı belli. Ama Cevdet Bey ve Oğulları gücünü bu araştırmalardan alan bir roman değil. Çünkü Orhan Pamuk yazınsal yaratışın bilincinde. Ahmet'e söylettiği şu sözler bunu açıkça gösteriyor. Dedemin resmini yapacaksam bunlardan. Dedesinin anıları. Yarım asırlık ticaret hayatım. F.N. Yola çıkarak değil, hayal kurarak, uydurarak yapmalıyım. O zaman daha gerçek olur. Çünkü bu aptalca ayrıntılar insanı yanıltır. Bütün nerede? Ben bir bütün kurmak zorundayım, uydurmak zorundayım. Orhan Pamuk üç kuşaklık bir dönemde Cevdet Bey'in zamanını, oğullarının zamanını, torunlarının zamanını anlatıyor. Üç kuşakla birlikte toplumsal gelişmemizden üç kesit. Cevdet Bey, Yahudi, Rum ve Ermeni tüccarlar arasına giren Müslüman tüccar. Müslümanların, özellikle bürokratların tüccarlığı küçümsedikleri yıllarda tüccarlığı seçmiş bir girişimci. Yerli ticaret burjuvazisinin, eklemek gerek, montajcılarında. Ciddi. Öleceği gece, evet, artık fabrika şart. Siemens'le mesela anlaşsınlar. Burada bir fabrika kursunlar. Artık şart. Biz yapmazsak çünkü başkası yapacak bilincine varır. Cevdet Bey ne yapacağını bilen biri, bir kez karar verince bunu yaşama geçiren biri, kendisini bunaltan zihinsel soruları, çıkmazları yok. Cevdet Bey'in iki oğlu var. Osman babasının yolunda. Hatay sorunu mu var? Hatay'a ne satabiliriz diye düşünür. Babasının düşlediğini gerçekleştirir. 529. sayfada fabrikanın kurulmuş olduğunu öğreniriz. Bir ampul fabrikası. Montaj olarak başlamış ama yerli yapım payı %84'e ulaşmış. %84 artık montaj sayılmaz. Cevdet Bey'in öteki oğlu Refik, evdeki ve ticarethanedeki hayatın onurlu bir insana yakışmayan, uyuşuk, kötü, pis, dar kafalılıkla dolu, zavallı bir hayat olduğunu bilir. Ama hayatımı değiştirecek gücü kendimde bulamıyorum der. Anadolu'ya gider, aylarca kalır. Bir köy kalkınması projesi hazırlar. Ankara'ya gider. Umutlu olduğu CHP çevreleri düş kırıklığına uğratır Refik'i. Hayatına bir yön ve amaç vermek için köylülere acıdığını düşünür. Bu kez bize asıl gereken kültüre ilişkin önlemler der. Şirketteki hisselerini satar. Yayın evi kurar. Batırır. Sevdiği karısı bavullarını toplar, çeker gider. Bütün yaşamı arayış içinde geçer Refik'in. Yıkımlarla biten bir arayış. Sonunda oğlu Ahmet'in yargısı, vatanın kurtuluşunu odasında arayan bir Robinson. Refik'in arkadaşı Ömer, yerli Restignek ve Fatih olma hırsı, müteahhitlikle, arsa spekülasyonuyla zengin olur. Alman mühendisin yargısı. Çünkü bu tohum sizi Restignek yapan bu tohum. Doğunun bu sert, acımasız toprağında nasıl yeşerir bilmem. Sizin bu hırslarınıza bu toprak uygun değil. Çünkü düşünüyorum ki bu toprak eski ve verimsiz otlarından temizlenmedi. Balzac'ın, Restignac'in arkasında kalan Fransız devrimi vardı burada. Burada en büyük efendi hala Kerim Naci. Hem toprak ağası, hem demiryolu müteahhidi, hem de milletvekili. Size bir şey kalmamış dostum. Ömer'in sonunu da Ahmet'ten öğreniyoruz. Bizim eve Cihangir'e gider gelirdi. Her gelişinde daha irileşmiş ve şişmanlamış olarak. Kemah'ta bir toprağı var galiba. Karısının çok aptal olduğunu biliyorum. Zenginlerdi de galiba. Refik'in öbür arkadaşı Muhittin. O da şiirle başlıyor. Irkçılara bulaşıyor ve sonunda, gene Ahmet'ten öğreniyoruz, AP milletvekili oluyor. Kurulu düzenle uzlaşamayan, kendisi için ya da toplum için bir şeyler yapmak isteyen okumuş üç genç. Üçünün sonu da yıkım. Kötümser diyemeyiz Orhan Pamuk'a. Tarihsel bir olguyu saptıyor. Yorumunu yer yer okurlara bırakarak. Üçüncü kuşağın temsilcisi Ahmet geçimini çalışarak sağlıyor. Fransızca ve resim dersleri veriyor babası gibi. Ben neyim diye, ne yapmalı diye soruyor. Soruyor ya, biliyor ne yapacağını. Vakit kaybetmemek, çalışmak, resim yapmak. Solcu ama örgütlerle ilişkisi yok. Örgütlü solcu genç Hasan, bir prototip. Roman hakkında düşündüklerimin tümünü buraya, Yasko Somut'taki Gerçek Saygısı başlıklı köşe, FN. Sığdırmak olanaksız. Okurken 5 sayfa not almıştım. O notların sonuç cümlelerini yazmakla yetineceğim. Ancak deneyimli bir romancının ulaşabileceği anlatım rahatlığı, başarılı kurgu, toplumsal gerçekliği romana yamanmış bilgi yığını olarak değil, roman kişileri olarak, yani imgelerle verebilme başarısı. Değişen İstanbul apartmanlaşma, büyük ailenin dağılma sürecinin başlaması, Refik'in ayrılışı, Cevdet Beyler'de yatay, büyük aileden, konak, dikey büyük aileye, apartman, geçiş. Birbirlerini seven Refik'le Perihan'ın boşanmaları ve birbirlerini aldatan Osman'la Nermin'in evliliklerinin devamı. Geçmiş zamanla ilintili şaşırtıcı bilgi derlemesi. Oğuz Atay'ın tutunamayanları gibi Orhan Pamuk'un dışarıda kalanları, konuşmalardaki ustalık, oyun kişilerinin konuşma biçiminden yararlanma, ayrıntı ustalığı, yer yer güçlü bir mizah, ruhsal durumları saptamadaki ustalık, davranışlarla, konuşmalarla sözü uzatmadan. Okurlara güveniyor, ustaca saptamalarının gözlemlerinin altını çizmeye kalkışmıyor. Türk romanlarında pek bulamadığımız, Tarık Dursun'un ilk romanlarını anımsadım şimdi, Dostluklar, Arkadaşlıklar. Kişilerinin düşüncelerini olduğu gibi veriyor. Kendisi bir şey katmıyor. Ama ırkçıları anlatırken tutamamış kendini, biçem değişiyor. Alay ve yergi karışıyor işe ve benzeri. Orhan Pamuk yetenek dediğim için bu eleştiri Yasko Somut'ta romanda büyük bir yetenek başlığıyla yayımlanmıştı. FN. Kızmasın bana, büyük yeteneğin büyük romancıya dönüşmesinin tek koşulu var. Daha başarılı yeni romanlar. Böyle diyorum ya, Cevdet Bey ve oğulları Türkiye'de roman ve toplumsal değişmeyi yazdığım yıllarda yayınlansaydı, hiç duraksamadan en beğendiğim 20 Türk romanı arasına alırdım bu romanı. Beyaz Kale. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğulları 1982 ile Sessiz Ev 1983'ten sonra yayımlanan 3. romanı Beyaz Kale'deki Can Yayınları 1985, olaylar 17. yüzyılda 4. Mehmet, Avcı Mehmet zamanında geçiyor. Okumaktan ve düşlemekten hoşlanan romancımız, kendine özgü gerçekliği olan, bunun içinde bize inandırıcı gelen bir roman dünyası kuruyor. Yarattığı roman kişileri bu dünyanın gerçekliği ve tutarlılığı içinde gerçeklik ve tutarlılık kazanıyorlar. Gene de iki ayrı dünyayı, iki ayrı kültürü belirgin özellikleriyle yansıtan hoca ile Venedikli'nin simgesel değerlerinin bireysel gerçekliklerinden ağır bastığını söylemek gerek. Beyaz Kale'nin kişileri Sessiz Ev'in kişileri gibi ruhsal derinliği olan kişiler değil. Bunun için olsa gerek Orhan Pamuk, günümüz insanlarının yaşadığı Sessiz Ev'de yer yer kullandığı bilinç akışı gibi teknikleri kullanmaya kalkışmıyor. Bu romanında görmediği, bilmediği, gözlemlemediği kişilere anlattığı Beyaz Kale'de hayallerinin tadını çıkarmak istiyor. Dünyanın bu bıkkınlık verici sıkıcılığına karşı yapabileceğimiz belki de tek şey buymuş diyor roman kişisinin ağzından. Orhan Pamuk'un 3 romanında 3 ayrı biçim, 3 ayrı roman yapısı buluyoruz. İlk romanında 19. yüzyıl romanının, bildiğimiz klasik romanın biçimi. İkinci romanında çağcıl romanın getirdiği yeni anlatım tekniklerinden yararlanan yeni bir biçim. Beyaz Kale'de ise düşle gerçeğin birbirine karıştığı bir geçmiş zamanda geçen bir romana uygun yeni bir biçim. Biçimleri değişse de 3 romanında Orhan Pamuk'un değişmeyen ortak bir sorunu var. Doğu-Batı sorunu. Ayrım şurada. İlk iki romanda sorun yalnız Türkiye açısından ele alınmıştı. Beyaz Kale'de ise aristokratlar ve özellikle kibar hanımefendiler arasında yeni yeni yaygınlaşan o büyülü doğu merakı dolayısıyla eklemek gerek. Gelişmekte olan kapitalizmde kaçınılmaz olarak o büyülü doğu merakına kapılacak yeni pazarlar ve ham madde kaynakları yani sömürgeler aramaya başlayacaktır. Orhan Pamuk ilk romanında değinmişti bu gelişmeye. Sorun sadece ülkemiz açısından ele alınmıyor. Doğu ile Batı iki ayrı kültür olarak karşılaştırılıyor. Benzerlikleri, ayrılıkları tartışılıyor. Karşılıklı oturup günlerce tartışarak birbirlerini ve birbirlerinin kültürlerini tanımaya çalışan iki kişi, iki ayrı dünyanın insanı. Durmadan Batı'yı merak eden, Batı'yı öğrenmek için Venedikli köleyi satın alan, ona hep onları ve orayı soran, kendi ülkesinin insanlarını hor gören, bu ahmaklar gençlerin ne zaman farkına varacaklardı, niye bu kadar aptaldılar? Sultanı inandırarak yenilikler yaptırmaya heveslenen, bunun için 21 yaşındaki padişahı iktidarı daha çok sahiplenmeye kışkırtmak isteyen, yukarıdan aşağı yenileşme bakımından tarihsel gelişmemizi doğru saptıyor Orhan Pamuk. Ne var ki yenileşmeyi isteyen toplumsal kesim, ulema değil bürokratlardı. Sonunda Venedikli kölenin kimliğine bürünerek batıya kaçan, batıya yerleşen, orada da bizim artık yokuşu inmeye başladığımızı yazan ve köktenci batıcıların belki ilk prototipi olan hoca ile köle olarak geldiği ülkemizde mutlu olan, sonunda Venedik'e dönmekten vazgeçen, ülkemize yerleşen, müneccim başılık yaptığım yıllarda çok para biriktirdim, evlendim, 4 çocuğum var. Venedikli. Köle kölelikten çıkıyor, efendi efendilikten ve birbirlerinin kimliklerine bürünüyorlar kişilik olarak da. Orhan Pamuk soruna sadece kişilerin özdeyişleri, merakları, mutlulukları açısından bakmıyor. Öyle olsaydı romanı geçmişe dönük bir bilim kurgu romanı okur gibi keyifle okurduk. Oysa kişileri aşan tarihsel bir anlamı var romanının. Güncelle ilişkiyi kuran, romanı daha da çekici yapan bu. Hocanın yaptığı silahın yağmurdan balçıklaşmış bir çamura saplanıp kalması, gerçekten de Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü ilkin silah alanında görmüştür. Batılılaşma çağcıl silah gereksinimiyle başlamıştır ülkemizde ve mertlik bozulmuştur. Ve Orhan Pamuk'un askerlerimizin kalenin beyaz kulelerine hiçbir zaman erişemeyeceklerinin altını çizmesi. Batılılaşma serüvenimizi simgesel bir biçimde dile getiriyor. Orhan Pamuk dil üzerinde büyük bir titizlikle çalışmış. Sessiz evde diyalog sorununu yer yer tiyatro diyaloğundan yararlanarak çözmeye çalışmıştı. Bu romanda diyaloğu en aza indirerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Fiilleri kullanırken yeni cümle yapıları deniyor. Geçmişin gerektirdiği ölçüde şiirli bir dil kullanıyor. Romana düşsel bir hava veren biraz da bu dil. Beyaz Kale keyifle yazılmış. Bu daha ilk sayfadaki sunuda görülüyor. Keyifle okunan, edebiyatımızda rastlamadığımız tatlar getiren benzersiz bir roman. Çağrısız Hayalim. Çağrısız Hayalim 1988'de yayımlandığı Devrimcilerden ikinci baskı 1996 Bulunmaz Yayımcılık. Sonra Kaan Arslanoğlu'nun ikinci romanı İnsancıl Yayınları 1992. Devrimciler siyasal eylemi yaşayan gençleri anlatıyordu. Çağrısız Hayalim'de dağılan, savrulan eski devrimcileri anlatıyor Kaan Arslanoğlu. Romanın ilk sayfasında anlatıcı, anlatıcının adı Ayhan. Kaan Arslanoğlu bu iki romanında da hep kendi adını çağrıştıracak adlar vermiş önemli roman kişilerinden birine. İlkinde Akın, ikincisinde Ayhan. Kaç yıldır tek satır çıkmadı kalemimden. Bu kafayla değil öykü, bir pusula bile yazamam dedikten sonra yazdıkları hakkındaki eleştirileri aktarıyor. Dilim özensizmiş, akıcıymış ama edebi anlatım denemezmiş anlatımıma. Duyduğumu, gördüğümü alışılmış kalıplarla değil, değişik biçimlerle sunmalıymışım. Çağrısız Hayalim'de ilk göze çarpan alışılmış kalıplarla değil, değişik biçimlerle sunma çabası. Kaan Arslanoğlu zamanı düz bir çizgide vermiyor. Şimdiki zamanla geçmiş zaman iç içe. Anlatımda ben öyküsel anlatımla el öyküsel anlatım sık sık yer değiştiriyor. Gerçeklerle düşler. Gerçeklerle sanrılar sarmaş dolaş ve alabildiğine başarılı bunda. Kaan Arslanoğlu'nun ruh hekimi olmasının da payı var sanıyorum. Kişilikler adlı 3. romanı içinde aynı şey söylenebilir. Çağrısız Hayalim 14. sayfadaki Patçiçya Köyü ve Kızlar Manastırı gibi adlardan anlaşılıyor. Ayvalık yöresinde başlıyor. Nitekim romanın bitmesine 3 sayfa kala Ayvalık'taki yazlık sözcüklerini okuyoruz. Ayhan 10 yıllık bir geriye dönüşle iki dostunu, Ercan'la Esma'yı anımsıyor. Üniversite giriş sınavını üçümüz de kazanmıştık. Birlikte dördüncü kez okuyorduk polisleri. Polisleri dördüncü kez okumak, üç gencin siyasal eğilimini anlamanıza yetiyor. Ayhan'ın şu cümleleri de üç gencin insani ilişkilerini anlamamıza. Onları anımsadıkça oyunlara giremeyen pısırık bir çocuğun ruhu gibi eziliyor yüreğim. Esma ve Ercan, yani teyzem ve amcam. Roman Yelkovan gibi sezdirmeden ilerleyen bir karaltıyla başlar. Bir güzel benzetmeyle sürer. Kafkas dansçılarına benziyordu uzaktan. Adımları başının seyrettiği düzeyi değiştirmiyordu. Gelen Ercan'dır. Başkası adına düzenlenmiş bir pasaportla Almanya'dan gelmiştir. Ercan'ın gelişinin Ayhan üzerindeki etkileri, yıllardır mutlu mutsuz pek çok anımda yanımda olmasını düşlediğim arkadaşım. Niye sevilmedim peki? Mahcup bir hoşnutsuzluk hissediyorum. Hepsi o. Sonra öz eleştiri. Yaşama karşı korkak, tutucusun. Tembelliğin sevgini hep yendi. Roman boyunca Ayhan hep kendini eleştirir. Hep dar varlığının hendesesi içinde bocalar durur. Böylece bir küçük burjuva aydınını tanıtır bize Kaan Arslanoğlu. Ama bunu çoğun ben öyküsel anlatımla yapar. Ben öyküsel anlatımla roman kişisinin durmadan kendini eleştirmesi hep yadırgatmıştır beni. Hep bir zorlama görmüşümdür o eleştirilerde. Neyse ki Arslanoğlu el öyküsel anlatımla dengeliyor bunu. Ayhan'ın derinlerdeki sevgisi anlık kaygılarının altından silkindi, kabardı. Kolunu sımsıkı tuttu arkadaşının. Ercan Ayhan'a Esma'nın kanser olduğunu, yurt dışında iyi bir tedavi görmesinin zorunluluğunu anlatır. Bunun için de para gerektiğini, bu nedenle döndüğünü açıklar. Ercan, Türkiye'den kaçmadan gizli bir yere altın ve mark gömmüştür. Onu bulup kullanabiliriz, yani senin yardımına ihtiyacım olacak. Ayhan'ın hali, tabii yardım ederim, dedi zayıf bir sesle. Yine her şey denetimden çıkmıştı. Yıllar önce olduğu gibi. Bu sözü aynı ruh hali içinde önce de pek çok kez söylemiş olduğunu düşündü. Ercan'la Ayhan gizli bir yerdeki parayı bulmak için İstanbul'a hareket ederler. Üçüncü bölümde anlatıcı değişir. Sözü Ercan alır.